Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 16 Hazar 1402, Hicri Gameri 23 Cemadü'l-Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 7 Aralık 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Giresun Üniversitesi eğitim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Akılcılık ve Allah İnancı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleri ile son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ama ne oldu, karıştı. 11.ydi. İşgal altındaki toprakların güneyine direnişten roket saldırısı. Güney Lübnan'a Siyonistlerin hava saldırıları sürüyor. Guterres'in mektubu Siyonist Dışişleri Bakanlığı kızdırdı. Uluslararası örgütü Gazze'de sivillerin öldürmesinde Amerika'nın ayak izlerinin görüldüğünü bildirdi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri İsrail'in ölüm makinesi küresel çabalarla durdurulmalı dedi. Şimdi haberler.
Filistin medya kaynakları, Siyonist rejimin Gazze şeridinin mazlum halkına karşı işlediği cinayetlere tepki olarak, direniş güçlerinin işgal altındaki toprakların güneyindeki işgal altındaki Beersheba şehrine roket saldırısı düzenlediğini bildirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Filistin Direniş Hareketi Hamas, askeri koluna bağlı şehit İzzettin el-Kassam Tugayları şunları duyurdu. Beersheba şehri ve Gazze şeridinin komşu kasabaları roketlerle hedef alındı. Gazze şeridinin Beersheba kenti ve civarındaki yerleşim bölgelerinde alarm sirenleri çalındı. Medya kaynakları ayrıca işgal altındaki Filistin'in güneyinde Siyonist rejimin Hatsarim hava üssünde sirenlerin çalındığını duyurdu. Siyonist rejimin Raim askeri üssü de dün öğleden sonra El-Kassam Tugaylarının roket saldırısının hedefi oldu. İzzettin El-Kassam güçleri ayrıca Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesinde işgalci güçlere saldırarak çok sayıda tankı hedef alarak imha etti. Filistinli haber kaynakları çarşamba günü şunlar duyurdu. Gazze şeridinde özellikle Han Yunus, Beyt Lahia ve Beyt Hanun olmak üzere 3 eksende kara savaşlarının yoğunlaşmasıyla birlikte Filistin direnişi Han Yunus'ta Siyonist askerlerin saklandığı evi hedef alarak işgalci orduya ait 12 araç, bir personel taşıyıcı ve bir tankı imha etti. İsrail ordusu şunları duyurdu. Aksa tufanı başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinden işgal altındaki bölgelere 11 binden fazla roket ve füze atıldı. Tel Aviv dün gece Filistin direnişinin roket saldırılarına da tanıklık etti. İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze şeridindeki çatışmalarda 9 subay ve askerinin öldürüldüğünü itiraf etti. Siyonist ordu dün de işgal altındaki toprakların güneyinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir subayın daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu sabah yerel basında Siyonist savaş uçakları ve insansız araçlarının güney Lübnan'daki Eyt-i El-Şah ve Ayturun kasabalarının banyosuna saldırıları bildirildi. El Alemin haberine göre Siyonist rejimin savaş uçakları ve insansız savaş araçları perşembe sabah erken saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Eyt-i El-Şah kasabasının banyosuna saldırdı. Habere göre işgalci İHA'lar Ayturun banyolarını da 2 füzeyle hedef aldı. Siyonist rejim ordusu daha önce çarşamba sabahı Lübnan'ın güneyine yönelik ağır saldırılarda yasaklı fosfor bombaları kullanmıştı. Öte yandan Lübnan Hizbullah'ı da yayınladığı bildirisinde işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki İsrail üssü Celal Alem'e füze saldırısı düzenlendiğini, işgalcilerin kesin kayıplara yol açtığını duyurarak Güney Lübnan'daki cihatçı bir operasyonda bir gücünün şehit olduğunu duyurdu. Ayrıca Lübnan İslami Direnişi, İslami Direniş güçlerinin işgal altındaki Şeba topraklarındaki Rüseyl Karnüsü'nü güdümlü füzeyle hedef aldığını ve düşmana ciddi kayıplar verdiğini duyurdu. Hizbullah mücadelecileri ayrıca El-Dahira üssünü uygun silahlarla hedef alarak işgalci düşmana doğrudan ağır kayıplar verdirdi. Hizbullah başka bir bildirisinde ise İsrail'in Hadb el-Bastan üssüne güdümlü füze fırlatıldığını, işgalcilere ağır kayıplar verdirildiğini duyurdu. Lübnan direniş ayrıca Mitat Kışlası ve Tel Şer yakınlarındaki Kerem el-Tuhfah'taki işgal merkezlerini de hedef aldı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in örgüt tüzüğünün 99. maddesine dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması için derhal harekete geçilmesi yönünde Güvenlik Konseyi'ne yazdığı benzeri görülmemiş mektup İsrail Dışişleri Bakanlığı kızdırdı. İrna Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen aktardığı haberine göre Eli Cohen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in dünya barışı için tehlike oluşturduğunu belirtti. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Guterres'in Birleşmiş Milletler tüzüğünün 99. maddesinin hayata geçirilmesi talebini Hamas'a destek olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba gecesi Gazze'deki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Bu mektubu Birleşmiş Milletler tüzüğünün dünya barışına yönelik tehditleri ele alan 99. maddesine dayanarak yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu mektupta şu uyarıda bulundu. Gazze'deki durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor ve uluslararası toplum bu krizi sona erdirmek için nüfuzunu kullanmalı. Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinden baskı yaparak insani krizi önlemelerini istedi ve Gazze şeridinde insani ateşkes çağrısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü bir raporda Amerika'nın Gazze şeridinde Filistin halkının öldürmesine karıştığını doğruladı. Uluslararası Af Örgütü bir raporda şunları duyurdu. İsrail ordusu Ekim ayında Gazze şeridine düzenlediği en az 2 hava saldırısında Amerikan yapımı ortak doğrudan saldırı mühimmatını kullanmış. Bu saldırılar 43 Filistinli sivilin şehit olmasıyla sonuçlanmıştı. USASAF örgütü şunları kaydetti. Gazze'nin merkezinde 19 çocuk, 14 kadın ve 10 erkeğin şehit olduğu iki hava saldırısının yıkıntılarında bu Amerikan mühimmatının parçaları bulundu. Bu insan hakları örgütü, Siyonist rejimin işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını talep ederek Amerika ve diğer hükümetlerden İsrail'e silah göndermeyi derhal durdurmalarını istedi. USASAF örgütü şunları belirtti. İsrail büyük ihtimalle bu silahları savaş suçları işlemek veya uluslararası hukukun ihlal olasılığını artıracak eylemlerde kullanacak.
Amerikalı yetkililer Pentagon'un Biden'a Husilere saldırı seçenekleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını ve bunu tavsiye etmediğini söylüyor. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Politico, Amerikalı yetkililere atıfta bulunarak Amerikalı yetkililerin Husilere yanıt verme seçenekleri sunduğunu ancak onları aktif olarak desteklemediklerini yazdı. Amerikan yayın organının bu haberinin devamında Husilerin Amerikan gemilerini değil İsrail'in varlıklarını hedef aldığına inanılıyor. Amerikalı yetkililere göre Pentagon'daki pek çok kişi Amerika'nın denizdeki ve karada ki varlığının risk altında olduğuna inanıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada şunlar söyledi. İsrail gemilerinin Umman Denizi ve Kızıldeniz'de mazlum Filistin milletine destek amacıyla hareket etmesinin engellenmesi kararının uygulanmasının yanı sıra Siyonist düşmana karşı askeri operasyonlarına ve Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılar duruncaya kadar devam edecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İslami direniş şu ana kadar İsrail rejiminin saldırganlığına güçlü bir şekilde karşılık verdi ve bu gidişatla önümüzdeki günlerde İsrail rejimi için çok korkunç olacak ifadesini kullandı. Hüseyin Emir Abdullahyan ve Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani çarşamba gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ve Siyonist rejimi Filistin'e yönelik saldırganlıklarını ele aldılar. İki ülkenin dışişleri bakanları İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'da kadın ve çocuklara karşı işlediği cinayetleri kınayarak uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi yoluyla İsrail rejiminin savaş suçlarını, soykırımı ve uluslararası yasaların açık ihlallerini acilen durdurması çağrısında bulundular. Taraflar ayrıca Filistin halkına yaygın şekilde insan yardım gönderilmesine de vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti ve Katar Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik saldırılarını durdurma çabalarına destek vererek Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önerilen kararı uluslararası toplumun siyasi çözüm odağı olarak değerlendirdiler. İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri Siyonistlerin ve destekçilerin iddialarının aksine Gazze'deki sivil şehit sayısının çokluğunu bu rejimin başarısı değil Siyonist rejimin skandalının ve haysiyetsizliğinin nedeni olarak nitelendirdi.
İran Yargı Erki Başkanlığı'nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri İslam İnkılabı Rehberinin Aksa Tufan Operasyonu'nun önemine ilişkin beyanatına dikkat çekti. Yargı Erki Başkanlığı'nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri İslam İnkılabı Rehberinin Aksa Tufan Operasyonu'nun önemine ilişkin beyanatına işaretle, Siyonist rejimin istihbarat teşkilatları ve ordusu hakkında onlarca yıldır yürüttüğü propaganda, Siyonist rejimin gücüne dair gerçekçi olmayan bir imaj aşılamaya çalışıyordu. Ancak Aksa Tufanı, Siyonist rejimin ordusunun yenilgisini ve istihbarat teşkilatlarının acizliğini ortaya çıkardı diye kaydetti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, çarşamba günü Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen "Devrimimiz her zaman mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı olmuştur" konferansında öğrenci günü dolayısıyla tebriklerini iletirken şunlar söyledi. Aksa Tufan Operasyonu sadece Siyonist rejimin altyapısını altüst etmekle kalmadı. Aynı zamanda daha büyük bir fırtına da yarattı. Bu da Siyonist rejimin 70 yıllık cinayetlerine dikkat edilmez konusunda insan vicdanını uyandırmaktır. Aralarında Siyonist uzmanların ve Siyonist rejimin destekçilerinin de bulunduğu çeşitli uzmanlar, Aksa Tufanı operasyonunun benzeri görülmemiş niteliğine vurgu yapıyor. Bu operasyon tamamen Filistinlilere ait ve onların durum analizine dayanıyordu.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Çin hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki olumlu rolünü ve ülkenin mazlum Filistin halkına verdiği desteği takdir etti. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Çin hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki olumlu rolünü ve ülkenin mazlum Filistin halkına yönelik desteğini takdir ederek Siyonist rejimin mazlum Filistin halkını katletmeye yönelik savaş makinesinin topyekün uluslararası çabalarla durdurulması gerekmektedir ifadesini kullandı. Ali Ekber Rahmedyan, çarşamba akşamı Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Bakanı Liu Xianchao ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkileri işaretle siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda çok yönlü ilişkilerin iki ülke arasında kapsamlı ve stratejik bir 25 yıllık anlaşma şeklinde yükseltilmesi vurgulandı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Bakanı İran'ın Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan bir köprü rolüne ve bir kuşak bir yol projesinin önemli bir parçası olduğuna değinerek Çin'in iki ülke arasındaki 25 yıllık stratejik anlaşma çerçevesinde işbirliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirmesine hazır olduğunu duyurdu. İran, İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrarın korumasındaki rolünü takdir eden Liu Xianchao şunları söyledi. Çin, İran'ın bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik politikalarını destekliyor. İran ve Çin, geçtiğimiz yıllarda ilişkilerini politik, ekonomik, güvenlik, savunma ve jeopolitik, stratejik olmak üzere 3 alanda genişletti. 25 yıllık stratejik belgenin imzalanması bu sürecin tamamlanması yönünde önemli bir adım oldu.
İran Kızılay Kurumu Genel Sekreteri 10 bin ton temel ihtiyaç malzemesinden oluşan insani yardımların İran halkı tarafından toplanıp mazlum Gazze halkına gönderileceğini bildirdi. Muhabirimizin verdiği haberde Yakup Süleymani, İran'ın kuzeyindeki Gilan vilayetindeki yardım görevleriyle yaptığı görüşmede, İran Kızılay'ın Gazze şeridindeki mazlum Filistin halkına her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek şunları kaydetti. Yardım sisteminin Gazze halkına duyurulduğu tarihten bu yana şu ana kadar mazlum Filistin halkı için 10 bin ton temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Süleymani ayrıca 3 bin ton malzemenin göndermek üzere gemilere yüklendiğini belirtti. İran Kızılay'ından gönüllü bir kişi ise şunları kaydetti. Kızılay'ın sağlık personeli ve gönüllülerinden 53 bin kişi Gazze'de ve bu bölge halkına yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina'ya yapacağı ziyaret öncesinde Yunanistan'a zeytin dalı uzattı. Euronews'un haberine göre Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesine bir röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki farklılıkları çözmeye çalışırken güveni pekiştirmeleri ve ortak sorunlar konusunda işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğini söyledi. Atina'daki 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak Erdoğan, mülakatta karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur dedi. Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis enerji kaynakları ve savunma konularında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliklerin ardından ilişkilerde yeni ve olumlu bir iklim oluşmasını memnuniyetle karşılarken geçen Temmuz'da görüşmelere ve güven artırıcı önlemlere yeniden başlama konusunda anlaşmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın NATO üyesi ülkelerin Kiev'e verdiği desteğin azalmasına etkisi konusundaki endişelerini dile getirerek bu konu Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği zorlayabilir dedi. Amerikalıları uyaran Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna'ya yardım etmezlerse Moskova NATO üyesi ülkelere saldıracak ve o zaman onların çocukları ön saflarda Ruslarla savaşmak zorunda kalacaklar ifadesini kullandı değerli dinleyicilerimiz. Ukrayna'nın üst düzey yetkililerini ciddi şekilde endişelendiren bir sorun var son günlerde. O da Gazze ile ilgili devam eden savaş ve aslında çatışmadır. Volodymyr Zelenski'ye göre Gazze Savaşı başladığından beri Batılıların Ukrayna'ya olan desteği azalmış ve hatta ilgilerinin azaldığını söylüyorlar kimi haber çevreleri. Bu da Ukrayna gelişmelerinde Gazze Savaşı'nın nasıl bir etki bıraktığı ve politik anlamda Rusya ve Ukrayna arasındaki bu gerginliğin nasıl bir ortamda devam ettiği meselesi gündemde konuşuluyor. Rusya şimdi bundan sonraki adımlarda Ukrayna ile ilgili hangi ataklarda bulunacak gibi sorular var gündemde. Şimdi biz de bugün sohbetimizde bölgemizle ilgili yaşanan gelişmeleri ve bunun Ukrayna'ya olan etkisini konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim. Son günlerde Filistin'le o kadar haberler sıcak bir şekilde gündeme yansıyor ki Ukrayna ile ilgili haberler duyulmuyor veya yansıtılmıyor medyada. Son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Amerika'nın başını çektiği batılı ülkeleri Rusya ile savaşta Ukrayna'yı unutarak bu ülkeye yapılan yardımları azalttıkları için eleştirdi. Hatta batılıların artık öyle geçmişte olduğu gibi desteklerin gelmediğini ifade etti. Şimdi Gazze Savaşı ve bölgede yaşananlar acaba dolaylı bir şekilde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler etkisi altına almış mı? Yani herkesin şimdi daha çok bölgemize odaklanmış, Ukrayna'yı unutmuş desek ne kadar doğru olur efendim?
Kuşkusuz doğru bir tespit ama şöyle bir şey var. Yani hiçbir kaynak sonsuz değildir. Batılı devletler özellikle hem maddi olarak hem de lojistik destek olarak Ukrayna'ya çok önemli katkılarda bulundular. Ama bu bir yıpratıcı savaştır, uzun süren bir savaştır. Ve sonuna kadar o ülkelerin devletleri ya da orduları veya işte savunma bakanları veya ekonomi bakanları buralara silah, mermi, cephane, teknoloji gönderemez. Kaldı ki Ukrayna ile İsrail Siyonist rejimi karşılaştıracak olursa Siyonist rejiminin şeyi ne derler, güvenliği, Siyonist rejiminin varlığı Amerika için ve Batılılar önceliklidir ve daha önemlidir. Herhangi bir Amerika'da devlet başkanı veya Avrupa'da hiçbir zaman iktidara gelmez. Ukrayna'nın veya Ermenistan'ın veya Cumhurbaşkanı'nın güvenliği bizim güvendiğimiz diye bir şey söylemez. Oysa ki her Amerika'da başkan, ister demokrat, ister cumhuriyetçi iktidara gelmez. İsrail'in güvenliği bizim için çok önemli, bizim için kırmızı çizgidir der. Bu nedenle de şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de düşünün, Vladimir Putin, ben tabii inanmadım ama Batı'nın suçladığı insan hakları ihlalinden veya savaş suçundan dolayı yargılandı ve bazı ülkelere gidemiyor. Oysa ki aynı şeyi Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i kınamaya bile Amerika veto ediyor, izin vermiyor. Kaldı ki bu saatte zam açılarda yargılanmasını istiyoruz biz. Bu layıksın baktığımızda yani bahsetsin Ukrayna, İsrail desem tabii ki İsrail'in güvenliği kat kat daha fazla şeyler, nedenler, önem arz eder. Bu bakımdan baktığımızda giderek eğer öncelik hem Senato'da hem Pensilvanya Meclisi'nde hem Amerika Savunma Bakanı Pentagon'da veya diğerlerinde baktığımızda Siyonist rejimin güvenliği için daha fazla para harcıyorsa daha para döndürecekler, daha belki de doğrudan doğruya. Bakınız şeyde Amerika'nın savaş gemilerinin Karadeniz'e aktarı geldiğini görmedik. Oysa ki şu anda Akdeniz'de hemen Siyonist rejimin sınırlarında Gazze'nin çok yakın mesafesinde birçok Amerikan savaş gemisi konuşlanmış durumdadır. Bölgeye abluk almışlardır. Bunlara baktığımızda dediğim gibi Siyonist rejiminin yıllardan beri Amerika'nın kişilerini ve evangelistlerin yaklaşımıyla çok daha fazla Ukrayna'ya göre önem arz ediyor. Bu nedenle de Ukrayna'da savaş giderek o renkliliğini kaybediyor. Bir yıpratma savaşa dönüştü.
Doğru.
Böyle de bir müddet sürüyorum.
Doğru. Hocam Amerika'da Ukrayna'ya yapılan 10 milyarlarca dolarlık yardımı defalarca eleştiren kongredeki o cumhuriyetçiler şimdi Siyonist rejime 14,3 milyar dolarlık bağımsız yardım planını onayladılar geçtiğimiz günlerde ve Ukrayna'ya askeri yardımın devamını istemediklerini böyle göstermiş oldular. Cumhuriyetçilerin Gazze Savaşı'nda ifa ettikleri rolü veya nasıl bir oyuncu olduklarını siz tespit ediyorsunuz efendim?
Cumhuriyetçiler zaten ezelden beri çok şeydirler, bu konuda çok şahindirler. Amerika'da Amerikan devletinin ve şahin kanadını cumhuriyetçiler gösterir. Hem Senato'da, hem Temsilciler Meclisi'nde, hem Pentagon'da, hem CIA'da, bütün Amerikan kurumlarında demokratlar, demokratlara oranla cumhuriyetçiler çok şahindirler ve bir kere yani illa demokratlarda da böyle bir şey yok diye bir şey söz konusu değil. Yani ister demokrat ister cumhuriyeti Amerikan emperyalizminin bütün kanatları İsrail rejiminin, Siyonist rejiminin güvenliğine her zaman öncelik verirler. Ama tabii cumhuriyetçiler bu konuda daha fazla saldırgandırlar. Çünkü cumhuriyetçiler nihayetinde Amerika'da savaş sanayinin büyük dev savaş firmalarının, holdinglerinin yani top, tank, tüfek ve savaş teknolojisi üreten devletler şirketlerle içli dışlıdırlar. Bu işin bir tarafıdır. Bu alanda yani her zaman için bir belirgin bir şey farklı gösterir demokratlarla cumhuriyetçilerin arasındaki İsrail rejime, Siyonist rejimine bağlılık ve nedir? Hatta bakarsın bu dönemin başında çok fazla da Netanyahu ile Joe Biden çok fazla birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. Bu savaş biraz daha tıklası bulabilir. 7 Ekim savaşta saldırısından sonra bunlar biraz birbirine yaklaştılar. Ama tabii ki orada Trump veya iktidarda olsaydı çok daha farklı. Tabii ki belki de bizzat Amerika'nın savaş uçaklarının Gazze'ye bombalamasına da şahit olabilirdik diye bundan da hiç kuşkum yoktur. Ama nihayetinde emperyalizm ve ABD emperyalizmi başta olmak üzere Avrupa emperyalizmi her zaman için siyasetleri Siyonist rejiminin güvenliğini sağlamak ve Siyonist rejiminin güvenliğine en ufak bir halel getirerek herkesin karşısında saf tutmak olmuştur.
Doğru. Hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Filistin gelişmeleri ve Gazze Savaşı'nın Ukrayna'da devam eden gerginlik ve çatışmaya olan etkisi konusu etrafında sohbetimizi sizinle paylaştık. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızın görüşlerini dinlediniz konuyla ilgili. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1402, Hicri Kameri 23 Cemadü'l-Evvel 1445 ve miladi 7 Aralık 2023 Perşembe. Müzik. 70 yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Haziran 1332'de Tahran Üniversitesi öğrencileri Amerikan eski başkan yardımcısı Richard Nixon'un İran ziyaretine itiraz ettiler ki bu itiraz gösterileri sırasında 3 üniversite öğrencisi Şah güvenlik güçlerince öldürüldü. Nixon'un İran temasları Amerika'nın Dr. Musaddık hükümetine karşı kalkıştığı askeri darbe sonucunda bu hükümetin çökmesinden 3,5 ay sonra gerçekleşti. Nixon'un Tahran ziyareti aslında Washington'un Musaddık aleyhindeki darbeden kendi çıkarları yönünde yararlanması yönünde gerçekleşti ve İranlı öğrencilerin büyük tepkileriyle karşılaştı. 16 Haziran gününde Pehlevi rejiminin askeri unsurları Tahran Üniversitesi'ne girdi ve öğrencilere saldırarak üçünü öldürdü. Nixon aynı üniversiteden Fahri Hukuk Doktorası aldı. Bugünün öğrenci hareketi tarihindeki önemi nedeniyle İran'da Öğrenci Günü olarak adlandırıldı. Hicri Şems'e 16 Haziran 1384'te İranlı ünlü radyo ve televizyon oyuncusu Menüşer Nozeri vefat etti. Hicri Şems'e 1315'te İran'dan Kazvin kentinde dünyaya gelen Nozeri, İran'ın önde gelen tiyatro, sinema ve radyo ve televizyon oyuncusu idi. Nozeri yarım yüzyıl boyunca sinema ve tiyatro alanlarında yoğun bir şekilde faaliyette bulundu. Nozeri 16 Haziran 1384 Tahran'daki Mudarris Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu sanatçının hastanedeki yaşamının son günlerinde şöyle aktarmıştı. İran televizyonunda kamera karşısına geçip içinde benim resmimi gördüğünüz kutunun adının televizyon olduğunu söyleyen ilk kişi bendim. Otuz yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Haziran 1372'de İranlı ünlü besteci Cevat Marufi vefat etti. Çağdaş bir müzisyen olan Üstad Cevat Marufi, Hicri Şems'e 1297'de Tahran'da doğdu. Dervişhanan ve Alinaki vezirinin en ünlü ve en iyi öğrencilerinden ve dönemin müzisyenlerinden biriydi. 14 yaşında itibaren müzik okuluna giden Cevat Marufi, yaylı çalgılar ve kemanı öğrendikten sonra piyanoya geçerek İran'da piyano çalma tarzında bir değişiklik yarattı. Piyano çalarken tekniğin açıkça görüldüğü özel ve benzersiz bir tarzı vardı. Marufi Hicri Şems'i 1319 yılında radyonun açılmasıyla aynı dönemde bu kuruma katıldı ve uzun yıllar piyano solistliği yaptı. Cevat Marufi uzun yıllar Yüksek Radyo Müzik Konseyi üyesi olarak Yüksek Müzik Konservatuvarı'ndan yüksek sertifika almayı da başardı. Bugün 7 Aralık 1731'de dünyada İranoloji faaliyetlerinin öncüsü ve oryantalist Abraham Dupron dünyaya geldi. Paris kentinde dünyaya gelen Dupron üniversitede okurken Doğu dillerine büyük ilgi duymaya başladı ve bu nedenle Farsça, Arapça ve İbranice'yi öğrendi. İranlıların eski mezhepleri konusunda araştırmalar yapmak için Hindistan'a giden Dupron, Sanskrit ve Pehlevi dilleriyle tanıştıktan sonra bu dillerin konuşulduğu bölgelerdeki eserleri özellikle Avesta'yı tercüme etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
D. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Kuzey'i yıhtılar, güneye saldırıyorlar.
Karar.
İşkence uygulamalarına maruz kaldılar. Filistin esirler açlık tehdidiyle karşı karşıya.
Ve Star.
İsrail ordusu Gazze'de ev ve binaları hedef aldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 5 Aralık tarihli Karar gazetesinde İsrail'e İsrail'den ibret verici şamar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tel Aviv'de yayımlanan Haaretz gazetesinin yaşanan savaş sırasındaki yayınını medyanın misyonu açısından ibret verici buluyorum. Haaretz'in yayınına tahammül açısından bakıldığında da ibret verici bir durum söz konusu. Haaretz'in İsrail yönetimini yani kendi ülkesinin yönetimini ve ona destek veren dünyadaki yandaşlarını insani bakımdan hesaba çekmesi de ibret verici. Kim için? Herkes için. Bütün ülkeler için, hepimiz için diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kararda Ukrayna'da bu kadar insan ölse dünya dehşete düşerdi başlıklı haberde. Haaretz yazarı Gideon Levy'nin yazısından alıntılar yer aldı. Başlıktaki ifade Rusya'nın saldırısı sonrasında Ukrayna için harekete geçen dünyayı sorguluyor. Ama Hamas'ı yok etme gerekçesiyle Gazze'ye Gazze'nin çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, sivil halkına, okul, hastane, mülteci kampı, Birleşmiş Milletler kuruluşları ayırt etmeksizin layık görülen imha politikasını ise şamar üstüne şamar vuruyor. Siz insan mısınız diyor adeta. Bir kere başlık müthiş. Gazze'de kaç Filistinlinin ölmesi sizin için çok fazla. Bu sorunun altına yazılanlar şunlar. Bize Hamas'ın altyapısının ve komuta merkezlerinin çoğunun Gazze'de olduğu söylendi. Biz de şehri yok ettik. Şimdi bize çoğunun aslında Han Yunus'ta olduğunu söylüyorlar. Han Yunus'u yok etmeyi bitirdiğimizin ertesi günü de bize asıl önemli altyapının Refah'ta olduğunu söyleyecekler. O zaman biz de Refah'ı yok edeceğiz. Ta ki onlar bize Hamas'ın kalbinin aslında Refah'ın sınır kısmında attığını söyleyene kadar. Tıpkı ufka yaklaşır gibi bu hedefe ne zaman yaklaşsak bizden uzaklaşmaya devam edecek. Gideon Levy sonra Gazze'nin yıkıla yıkıla küle dönmüş halini tasavvur ediyor ve Gazze'liler sürüle sürüle kül olmuş bu topraklarda nereye gidecekler diye soruyor. Şunları yazmış. Savaşın yeniden başlaması Gazze'nin güneyini işgal ve tahrip etmek anlamına geliyor. Savaştan önce bu bölgede yaşayan Gazze'lilerin sayısının 2 katından fazlası şu anda bu bölgeye sıkışmış durumda. Savaştan önce bile dünya standartlarına göre yoğun bir nüfusa sahipti.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 5 Aralık tarihli Milli Gazete'de hala laf dönemi bitmedi mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail için 4 günlük dinlenme ve yeni katliamlara hazırlanma döneminin hemen ardından İsrail'in soykırımı kaldığı yerden devam etmeye başladı. Öylesine şiddetli bir saldırı başlatıldı ki bir günde yüzlerce Filistinli katledildi, edilmeye de devam ediliyor. Kısacası gözü dönmüş Siyonistler için sivil, çocuk, bebek ve kadınların hayatını kaybetmesi önemli değil. Onlar için önemli olan daha önceden yapılmış bir planın uygulamasını sürdürmek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu plan ise Filistin'in bir bütün olarak Filistinlerden temizlenmesi, yani Filistinlerin anavatanlarından sürülmesi, ikincisi ise bu soykırımın kolaylaşması için mümkün olduğu kadar çok Filistinlinin katledilmesi. Kısacası sürgün ve soykırım olarak özetleyebileceğimiz bir planı İsrail uyguluyor. Bunun için Filistin'de katliama ara verilmesi ve aranın son bulmasına da İsrail karar veriyor. İsrail bu gücü kimlerden alıyor diye sormanın anlamı yok. Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden alıyorlar. Çünkü işin boyutunun bilinmeyen bir yanı kalmadı. Hatta Birleşmiş Milletler denen örgütün, Avrupa Birliği'nin kısacası tüm uluslararası örgütlerin hiçbir işlevinin kalmadığı, hepsini İsrail'in teslim aldığını söylemek yanlış olmayacak. Bu arada soykırımın hesabı mutlaka sorulacak açıklamalarının da anlamı kalmamış durumda. Çünkü görmek isteyenler için insanlığın işgal edildiği bir gerçek. Eğer böyle olmasaydı, yeryüzünde hassiyetinin emri doğrultusunda hiç olmazsa bir devlet ayağa kalkmaz mıydı? Bu bakımdan çevirmen Ayçin Kantoğlu'nun "Hepimiz işgal edildik" nitelendirmesi karşısında söyleyecek söz bulmak mümkün olmuyor. Bu bakımdan bunca katliama rağmen hala dünya vahşeti sadece seyretmekle yetiniyorsa, haysiyetten söz etmenin de artık anlamı kalmıyor. Çünkü dünyaya hükmeden ilan edilmemiş imparatorluklar karşısında susmak tercih ediliyorsa, o ortamda en son söz edilecek husus haysiyet olur sanıyorum. Saldırılara 4 günlük bir ara verilmesi, daha sonra 3 günlük bir aranın ardından soykırımın ikinci aşaması, gözü dönmüş katillerin ikinci planları olan Filistinlilerin topraklarından sürülmesi aşaması, yüzlerce sivilin katledilmesiyle başladı. Bu arada yapılan değerlendirmelerde soykırımda ikinci aşamaya geçirmesinin ardından yapılan değerlendirmelerde özellikle İsrail tarafından yayılan haberlerde saldırılarda ölen bebeklerin oyuncak olduğu yalanı yayılmaya çalışılıyor. İnsan bunların ardından ister istemez Siyonistlerin bırakın haysiyet ve onurdan bahsedilmesini, insanlığın yok olduğu bir noktada olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle de tüm dünyanın İsrail katliamı karşısında hala seyirciliği tercih ediliyor olmasının insanlığın iflasını gösterdiği de ayrı bir gerçek. Filistin'de her gün yüzlerce insan hayatını kaybederken İsrail'in öldüremediği Filistinleri gemilere doldurup Avrupa'ya gönderme hazırlığı içinde olduğu, bunun yanında bir süreden beri Gazze'deki Filistinlerin Afrika'da çöle sürülmesi, boşalan yerlere İsrail'in el koyması planından da söz ediliyor. Hatta bu mesele sözden çıkıp uygulamaya konulduğu hususunda da bir tereddüt yok. Çünkü dünya böylesine Siyonistlere destek vermeye devam edecek olursa İsrail'in planlarını uygulama konusunda daha da gaddarlaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Kısacası artık ya insanlık ayağa kalkacak, İsrail'e dur diyecek ya da bilerek ya da bilmeden böyle bir dünyada yaşamanın anlamsızlığı yüreklere yerleşmeye başlayacaktır.
Reyhan 5 Aralık tarihli Aydınlık gazetesinde "Kola öldürüyor da İncirlik yaşatıyor mu?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırısı başladığından bu yana hükümete yakın sosyal medya hesaplarında İsrail menşeli ya da İsrail'e destek veren markalara yönelik boykot çağrıları yapılıyor. Barkodlar paylaşılıyor, marka listeleri yayımlanıyor, içilenin kola ya da kahve değil Gazze'li çocukların kanı olduğuna dair yüksek perdeden ajitasyon yapılıyor. Ödeme sistemlerinden, giyimden, gıdadan, temizlik ürünlerine her alanda boykotlar örgütleniyor. Boykota uymayıp bu markaları satmaya devam eden marketler, mağazalar da hedef gösteriliyor ve onların da boykot edilmesi çağrısı yapılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna karşı değiliz. Elbette emperyalizmin ve siyonizmin mali kaynaklarını daraltmak mücadelenin bir başka parçası olabilir. Mesela bireysel tavır koymaksa bizler bunu gündelik yaşantımızda zaten elimizden geldiğince yapıyorduk. Gazze olayından önce de. Ama bu boykotçu kardeşlerimize sormak isterim. Vatanımızdaki İncirlik üssünden kalkan Amerikan askeri nakliye uçaklarının Güney Kıbrıs'taki İngiltere'nin agroturüsüne uğrayarak oradan da İsrail'e geçmesi sizi daha az mı rahatsız ediyor ki bu konuda sessizsiniz? İncirlik'ten İsrail'e bu yolla silah ve mühimmat taşınıyor. Üstelik gizli saklı da değil. Açık kaynaklardan takibi mümkün. Ve bunu bir tek Vatan Partisi dile getiriyor. Sistemin muhalefeti de gündemini almıyor. Hükümeti buradan sıkıştırayım diyemiyorlar. Çünkü kendileri zaten Amerika-İsrail kontrolünde. Şimdi basit bir soru. Malum kahve zincirinden alınan bir bardak Amerikano Gazze'li çocukları öldürüyor. İncirlik'ten taşınan mühimmat öldürmüyor mu? Hatta kelimenin gerçek anlamıyla öldürme tam olarak böyle olmuyor mu? Yani bu öldürme kahve ölüm ilişkisindeki gibi dolaylı da değil. O halde İsrail'e karşı boykot örgütleyen AK Partili kardeşlerimiz neden partilerini ve hükümete karşı seslerini yükseltemiyor? Aslında İsrail'e karşı uygulanan ticari boykot kampanyası asıl yapılması gerekenleri perdeliyor. Bir devlet, hükümet tavrı ve o tavrın gerektirdiği adımları atmak gibi ciddi, somut ve sonuç alıcı işler yerine mesele tek tek kişilerin vicdanına havale ediliyor. Bizler de kolu almayarak görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyor ve vicdanen rahatlıyoruz. 7 Ekim'den bu yana esip gürlemek ve diplomasi trafiği yapmak dışında bir icraatı olmayan hükümet, icraatı vatandaşı market mesaisinden bekliyor. Onu da ne kadar istiyor tartışmalı. Tamam, vatandaş kola almasın da İsrail'e İncirlik'ten silah ve mühimmat taşındıktan sonra bunun ne anlamı var?
Kıymetli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüle Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsüle Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüle'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Sevgili dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Michel Foucault açısından İslam devrimine değinmek istiyoruz.
Geçen bölümde Şah rejiminin 1960'lı ve 1970'li yıllardaki siyasi, ekonomik ve güvenliksel koşullarını açıklamamızın yanı sıra dünyanın düşünürlerinin ve siyasi analistlerinin inanılamazlığı durumunda kendine özgü iç güce ve geniş çaplı dünya desteğine, özellikle dünya desteğine sahip olan Şah rejiminin tüm İran halkının kıyamı sırasında dağıldığını ve İslam devriminin zafere ulaştığını ifade ettik.
Ayrıca kendine özgü özelliklerinden dolayı İslam devriminin dünyanın düşünürlerinin birçoğunun dikkatini çektiğini, bu düşünürlerin en önemlileri arasında postmodern düşünürlerin yer aldığına değindik. Geçen bölümde bu düşünürlerin İslam devrimine dikkat etmesinin bazı nedenlerini de ele aldık.
Şimdi İslam devriminin boyutlarını ve özelliklerini ve İmam Hümeyni'nin kişiliksel özelliklerini postmodern düşünce akımının en büyük ve en önemli teorisyenlerinden biri olan Michel Foucault'un düşüncelerinin ve bakış açılarının penceresinden ele alıyoruz. İslam devrimi sırasında Foucault İran'a iki kez yolculuk yaptı ve yakından İran'ın siyasi gelişmeleriyle tanıştı. Kuşkusuz Michel Foucault'un analizi, Ruhullah'ı ve onun düşünsel ve siyasal ekolünü daha yeni ve daha derin bir şekilde anlamanızı sağlayacak. O zaman bizimle birlikte olun.
Michel Foucault'un İran'ın gelişmeleriyle bağı İslam devriminin zirveye ulaşmasından önceki yıllara, yani ünlü Fransız filozof Jean-Paul Sartre'in yanında teması, diktatör Şah rejimine karşı İran halkını ve entelektüellerini desteklemek olan mektupların ve sert bildirilerin altına imzaladığı döneme dayanıyor. O dönemde Sartre'nin ünü, Foucault'un adının bu bildirilerin altında pek kendini göstermediği ölçüdeydi.
Ancak Eylül 1978'de İran halkının hareketinin galeyanı döneminde ve Corriere della Sera adlı ünlü bir İtalyan gazetesinin isteği üzerine Foucault İran hakkındaki araştırmalarına başladı. Bundan önce Foucault bu gazetenin ana hissedarı olan Rizzoli'ye bir entelektüel gazeteci çekirdeğin kurulmasını önermişti ve bu öneri bu gazetenin Foucault'dan eline kalem almasını ve İran gelişmeleriyle ilgili yazmasını istemesi için bir bahane oldu.
Foucault, İran'ın gelişmelerini iyice anlayabilmek için ilk önce İran ve kültürü ve geçmişiyle ilgili çok sayıda yazı ve rapor okudu. O, Fransa'da muhalefetin bazı üyeleriyle buluştu ve İran'a bir yıl sonra, yani 1979 yılının Eylül ve Kasım ayında olmak üzere iki kez yolculuk yaptı. Abadan'daki Rex sineması yangın olayının birçok iç ve dış yankısı olduğu ve Foucault'un İran hakkındaki ilk raporlar dizisini bu konuya ayırmasına neden oldu.
İran'da bulunduğu dönemde Foucault o gazeteye ilginç ve cazip başlıklara sahip 9 makale gönderdi. Halkın devrimsel olaylarını farklı kentlerde ve yakından görmek için Foucault, bu yolculuklar boyunca Tahran, Kum ve Abadan başta olmak üzere İran'ın farklı kentlerini ziyaret etti. Bu yazıların yayımlanmasının yanı sıra Foucault, İslam devriminin öncesindeki ve sonrasındaki yıllarda bazı önemli dergilere de röportaj verdi. Bu, Foucault'un İslam devrimini 20. yüzyılın başka devrimlerinden farklı özelliklere sahip olarak gördüğünü açıkça gösteriyor.
Michel Foucault'un İmam Hümeyni'nin kişiliği ve İslam devrimi hakkındaki tutumları ve yazıları birkaç önemli eksen etrafında incelenip çözümlenebilir. Eksenlerden biri İran'ın devrimsel gelişmelerinde mezhebin konumuna ve rolüne dair Foucault'un analizidir. İslam devrimi dünyanın siyasi ve düşünsel arenalarına egemen söylemin bireysel ve sosyal hayatın arenalarından din ve mezhebin inzivaya sürüklendiğini gösterdiği bir zaman kesidinde yaşandı.
Tahran Radyosu.
İki kutuplu ya da sol ve sağ kampın yüzleşmesi döneminde dünyanın birçok kısmına egemen olan liberal düşünce, siyasi arenadan dini kenara sürüklemiş ve sekülerizmi resmen tanımıştı. Ve hatta bazı durumlarda din ve mezhebin bireyin hayatının en kişisel ve en özel işlerine bile müdahale etmemesini desteklerdi. Yani laisizm. Sağ kampta ya da kapitalizmde egemen olan şey, sekülerizme ve laisizme dair olan düşüncelerdi. Her iki durumda din ve mezhep, bireysel ve sosyal hayattaki yerini ciddi olarak kaybetmişti.
Ancak karşı ekolde ve kampta, yani komünizmde, din ve mezhep sadece bireysel ve toplumsal hayattan kovulmamıştı. Aynı zamanda din, halk kitlelerinin egemen sınıflar tarafından aptal yerine koyulma ve istismar edilme aracı olarak da görülürdü. Başka bir ifadeyle Marksizm ekolünde dinin kurtarıcı cilveleri yoktu. Aynı zamanda devrimin sert muhalefi ve zulmü haklı gösterici olarak sayılırdı.
Böyle bir ortamda dini bir mahiyete sahip olan İran devrimi egemen zulüm ve despotluğa karşı sonuca ulaştı. Bu devrimde halk dini değerlere derin bir şekilde inanarak yöneticilerin istibdadına ve onların dış ülkelere olan bağımlılığına karşı ayaklandı ve din ve mezhebin kitlelerin afyonu ve yöneticilerin zulmünü ve istibdadını haklı gösterme aracı olmadığını, içsel ve dışsal kurtarıcılık olmak üzere yüksek tecellilere sahip olduğunu gösterdi. Din ve mezhep, insanı sadece içsel heveslerin kaydından ve hevai nefsten kurtarmaz, aynı zamanda zalimler ve diktatörlerle mücadele etmek için anlatılamaz bir enerji sağlar.
Foucault, mezhebin rolünü analiz etmede kendi çağdaşı veya önceki analistlerin hiçbirinin yolunu tutmayan analistlerdendi. Foucault, Marx'ın meşhur yüklemini, yani din kitlelerin afyonudur sözünü kenara koydu. Onun yerine Marx'ın daha az tanınmış bir cümlesini koydu. Mezhep, ruhsuz bir dünyanın ruhudur.
Foucault, ne mezhebi kendi derinliğinde sınıfsal olan talepler için sözlü bir ifade olarak gören Friedrich Engels gibi gördü, ne Marx gibi onu kitlelerin uyuşturulması faktörü olarak kabul etti. Foucault, İran devriminde mezhebi çeşitli memnuniyetsizliklerin sonucu olan ve bir tür ifadenin ve birlikte yaşamının yeni bir yöntemini gösteren bir güç olarak göz önünde bulundurdu.
Şii mezhebinin hükümet ve onun yenilenmesi karşısında hareketsizlikten başka bir şey sunmadığını söylemek istemiyorum. Şii mezhebinin halk arasında gerçek devrimcilerin şimdilik işbirliği yapmak zorunda kaldığı öylesine geniş bir ideoloji olduğunu söylemek istemiyorum.
Bu mezhep başka sözler bulmayan hayallerin ifade edilmesi için sadece basit bir dil değildir. Bu, geçmişte de defalarca yaşanmış olan bir şeydir. Bu, siyasi mücadele ve kitlesel seferberlik şeklini alan bir şekildir. Ve binlerce memnuniyetsizlikten, nefretten, sefaletten ve umutsuzluktan bir güç meydana getiriyor ve kendisi bir ifade şekli olduğundan bütün bunları bir güç haline getiriyor. Bir birlikte yaşama yöntemidir, bir tür diyalogdur. Onun aracılığıyla sesimizi başkalarına duyurabileceğimiz ve onunla eş zamanlı olarak taleptaş olabileceğimiz bir şeydir.
Bu açıklamalarla Foucault, Marx'ın ve Engels'in diğer din ve mezhebe dair iki görüşünü reddetti. Dini bir tür yeni söylem ve yaşama yöntemini öne süren verimli, birleştirici ve yaratıcı bir güç olarak gördü. Foucault, İslam devrimindeki bir söylem ve kolektif ayin mesabesindeki dini vurguladı ve İran halkının gösterilerinde kolektif hareketler, mezhebi ayin ve genel hukukun ifade edilmesi arasında bir ilişkinin var olduğunu ifade etti.
Yaklaşık olarak içinde kolektif ayinlerin ve hukuki ilkeleri yeniden gerçekleştirmenin birbiriyle beraber olduğu Yunan trajedisi gibi. Tahran'ın caddelerinde mezhebi ayinlerde toplu olarak icra edilen bir ortam ve siyasi eylem vardı. Yani kralı haktan yoksun bırakma eylemi.
Foucault, İran devriminin sürecindeki mezhebin rol ifa etmesinin sırf mukallidlerin fakihleri körü körüne taklit etmesi ve takip etmesi türünden olmadığını, Şiiliğin içinde saklı olan manevi kapasitelere dayanarak kendini, toplumu ve hükümeti köklü olarak değiştirmeye yönelik bir irade olduğunu vurguladı.
İşte buna göre Foucault, İran devriminde mezhebin rolünü kitlelerin afyonu olarak görmediği gibi, Marx'ın başka bir cümlesinden esinlenerek onu ruhsuz bir dünyanın ruhu olarak nitelendiriyor. Şiilik öğretileriyle ve batını içeriğiyle dışsal sırf itaat ve derin manevi yaşam arasında fark gören tam olarak İslam'ın bir şeklidir.
İslam'ın geleneksel yöntemi daha önceden vardı ve onlara kimlik verirdi. Ancak onların İslam'ı devrimci güç olarak yaşadığı bu yöntemde şeriat yasasına vefalıca itaat etme iradesinden başka bir şey vardı. Yani Şii İslam çerçevesinde bulacaklarını sandıkları manevi bir deneyime geri dönerek varlıklarının tamamını değiştirmeye yönelik bir irade.
Her zaman Marx'tan ve halkın afyonundan alıntı yapılıyor. Ancak o cümlenin hemen öncesindeki ve hiçbir zaman anlatılmayan cümle, mezhep ruhsuz bir dünyanın ruhudur diyor. O zaman tam da ruhsuz bir dünyanın ruhu olduğundan İslam'ın o yılda halkın afyonu olmadığını söylemek gerekir.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
İnşallah gelecek bölümlerde Michel Foucault'un İslami devrimi ve onun kurucusuna yani İmam Hümeyni'ye dair görüşünün başka boyutlarını sizlere açıklayacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan Akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki, insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından sayılır. Bu çerçevede sizler için birkaç bölümde hazırladığımız sohbetimizde İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılığı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. Evet, akılcılık ve Allah inancı dini ilimler alanında yeni konulardan biri ve akıl ile din veya ilim ile iman arasındaki ilişki, insanoğlu düşünce tarihinin en eski ve en derin konularından biri sayılır. Bu konu Hristiyan aleminde ilk asırlarda ve İslam dünyasında da Kameri 2. yüzyıldan sonra gündeme gelmiştir. Akıl ile din arasında ilişki ve aklın dini düşüncede konumu hakkında çeşitli ve farklı görüşler gündeme getirilmiştir. Biz de biraz önce de belirtildiği üzere dizi sohbetimiz boyunca İslam dininde üzerine vurgu yapılan aklın yüce konumunu ve dini değerlerin fıtri ve zati olduğunu ortaya koyan güçlü delilleri göz önünde bulundurarak, aklın İslami düşünce yapısında rolünü ve konumunu aydınlatmak ve dinin akıl ile çelişmediğini, bilakis her daim insanoğlunun akılcılığı ve düşünceli oluşunun en büyük hamisi olduğunu ve aklın ilahi vahiy sayesinde kullanılarak insanı kemale ve ebedi saadete ulaştırmanın mümkün olduğunu beyan etmek istiyoruz. İnsanlar bakışları ve eylemlerinde farklı düşünmelerine karşın bir konuda hemfikirdir ki o da hepsi kemale ve saadete erme konusudur. Nitekim tüm ideolojiler ve düşünceler her daim izleyenlerinin saadetini ve kemale ermelerini temin ettiklerini iddia eder ve kemale ve saadet zirvesine ulaşmanın tek yolunun onların belirlediği kuralları ve tavsiyeleri uygulamaktan ibaret olduğunu savunur. Ancak esas mesele ve anlaşmazlık, saadete ve kemale erme yolu hangisi olduğu meselesi ve anlaşılmazlığıdır. Son asırlarda bilginler ve çeşitli ideolojilerin mensubu olan düşünürler, insanları kurtarmak ve saadete erdirmek üzere farklı görüşleri beyan etmiştir. Ama maalesef bazıları da cehalet veya garez yüzünden toplumlar sosyal, iktisadi veya siyasi krizlerin dalgaları ile uğraşırken ortaya çıkan bu durumdan suistifade ederken aklın dinden ayrılığı veya ilimle iman arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı yönünde bir takım mesnetsiz iddiaları ortaya atıyor ve din akıl ile zıt olduğunu ve ilmi açıdan ilerlemeleri ve insanların kemale ve saadete ermelerine engel olduğunu ileri sürüyor. Bu durumun en yakın örneği son günlerde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerini etkisi altına alan ve toplumların psikolojik güvenliğini, iktisadi ve sağlık altyapılarını sorgulayan koronavirüs salgınıdır. Bu salgında gerçeği dünyanın birçok ülkesinde huzura kavuşmak ve Allah-u Teala'dan bu afeti bir an önce sonlandırmayı niyaz etmek üzere din ve maneviyata yönelişte bir artışa şahit olmaktayız. Ancak bu arada bazıları dini akıldan ve iman ve ilmi birbirinden ayırmakla beşeriyetin tek kurtuluş yolunun bilim olduğunu ileri sürüyor. Bu zümre eğer din ve iman insanlara yardım edebilseydi, beşeriyeti şimdiye kadar bu virüsün şerrinden kurtarması gerektiğini, oysa bu kurtuluşun hala gerçekleşmediğini ve herkes bilime sarılarak virüse aşı bulmaya çalıştığını söylüyor. Din ve akli ilimler uzmanları akıl ile din ve ilim ile iman arasındaki ilişkiyi irdelerken ılımlı, ifrat ve tefritte kaçan üç görüşten söz ediyor. İfrata kaçan görüşe göre aklın doğruluğunu onayladığı her dini konu dinin bir parçası sayılıyor ve eğer akıl bu konuyu idrak etmekten acizse bile konuyu haklı göstermeye çalışıyor. Tefrite kaçan görüşe göre ise akıl, Allah'ın varlığı, vahyin zarureti ve peygamberlerin gönderilmesi gibi marife giriş anahtarıdır ve daha sonra bir kenara çekilerek beşeri camiayı dinin muhtevası ile baş başa bırakır. Oysa din, tüm asırlarda beşeriyete yol gösteren parlayan bir meşale gibi olmalıdır. Doğru olarak da bilinen ılımlı görüşe göre ise akıl din marifine giriş anahtarı olmakla beraber din marifi ve hazinesini algılamayı, ilahi vurgulanan taalimi ve emirleri algılamayı da mümkün kılar. İnsanoğlu ilahi dinin yanında beşeri akla dayanarak güven verici bir marifete kavuşur ve aklı ile dini marifi idrak etmek ve dinin yardım ile olur ve olmazları tanımakla kemale ve saadete erme programını belirler. Allah-u Teala'nın meleklere ona secde etmelerini emrettiği mükemmel insan, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 30. ayetinde Allah'ın yeryüzünde halifesi ilan ediliyor. Bu insan, tüm insani değerleri düzenli bir şekilde kendinde yetiştiren bir insandır. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Gerçekte Allah-u Teala'nın halifesi olma makamına ancak ilahi hidayetle nail olunabilir. Ve insan her türlü durumda Allah'a muhtaç olduğunu ve hatta Allah-u Teala'nın ona inayet buyurduğu akıl gücüyle tek başına kemale erme yolunu bulamayacağını bilmelidir. Gerçi aklın değeri yüksektir. Fakat sırf akılla ilgilenmek ve bu değere aşırı derecede ilgi göstererek diğer değerleri ihmal etmek, insani erdemden uzaklaşma etkeni ve büyük sapma olur. İslam'ın talim ve terbiye ve hidayete erdirme düzeninde değerler birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibidir. Ve onları birbirinden bağımsız olarak elde etmek mümkün değildir. Ve eğer böyle olursa o değerler değersel mahiyetini kaybederek anti değere dönüşür. Zira insanı denge ekseninden uzaklaştırır. İnsanların yaşamı için bir program sunabilen tek varlık Allah'tır. Zira evvela insanların tüm değerlerini ve varlığının boyutlarını bilir ve hiçbir yeteneği ve ihtiyacı göz ardı etmez. ayrıca hidayete erdirme ve değerleri geliştirme sürecinde aralarındaki koordinasyon ve bağlantıları göz önünde bulundurur. İslam dini, akılcı düşünceleri ve aklın kendisini engellemediği gibi, insanları tüm alanlarda akılcı olmaya ve düşünmeye davet eder. Kur'an-ı Kerim, akıl ve akılcılığa büyük değer verir. Öyle ki, 300'ü aşkın ayette aklımızı kullanmaktan söz etmiştir. Örneğin, Enfal suresinin 22. ayetinde, İnsaniyetin temel erkanı akıl olduğunu ve aklını kullanmayan insanların hayvanlardan farksız olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de aklı dini ayakta tutan sütuna benzeterek şöyle buyuruyor. İnsanın kıvamı düşüncesidir ve düşüncesiz insanın dini olmaz. Beşeriyetin saadet kitabı Kur'an-ı Kerim doğrudan ve dolaylı delillerle nurani ayetlerinde insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet eder. Nitekim En'am suresinin 50. ayetinde şöyle buyurur. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Yine aynı surenin 105. ayetinde şöyle okumaktayız. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım.
Tahran Radyosu.
İranlı büyük düşünür ve filozof Şehit Üstad Murtaza Mutahhari, İnsan cevherini sırf beşeri aklı olarak kabul eden ukala ekolünü eleştirirken şöyle der. Biz İslami kaynaklarda hiçbir dinde olmadığı kadar akla fevkalade bir destekle karşılaşıyoruz. Hristiyanlık inancı iman meselesinde akla müdahale hakkı tanımaz ve insan iman etmesi gereken yerde düşünmeye hakkı olmadığını söyler. İslam dininde bunun tam tersi sadıktır. İslam dininde dinin usullerini akılla tamamen uyumludur ve akıldan başka hiçbir şeyin müdahale hakkı yoktur. Şehit Murtaza Mutahhari ilimle iman ilişkisi hakkında İnsan ve İman adlı eserinde şöyle diyor. İlim ve iman birbiriyle çelişmediği gibi birbirini tamamlayan nesnelerdir. Kuşkusuz ne ilim imanın yerine ve ne de iman ilmin yerini tutabilir ve bize doğayı tanıtarak yasalarını açıklığa kavuşturabilir. İmanı ilim ışığında tanımak gerekir. İman ilmin ışığında hurafeden uzak durur ve ilimden uzaklaştığı takdirde bağnazlığa dönüşür. Dolayısıyla İslam dini akılla hiçbir sorunu olmadığı ve gelişmesini ve takviye edilmesini engellemediği gibi insanları aklı dinin güçlü bir kolu olarak tanıtarak düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik eder ve aklın gelişmesi için zemin oluşturur. O zaman nasıl dinin insanlarda akıl gücünün gelişmesine mani olduğu iddia edilebilir? Bu soruya bir sonraki bölümde cevap vermeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Filistin medya kaynakları, Siyonist rejimin işgal şeridinin Gazze şeridi mazlum halkına karşı işlediği cinayetlere tepki olarak direniş güçlerinin işgal altındaki toprakların güneyindeki işgal altındaki Beerşeba şehrine roket saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu sabah yerel basında Siyonist savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Güney Lübnan'daki Eyt el-Şam ve Ayitoron kasabalarının banyosuna saldırıları belirtildi. Guterres'in mektubu Siyonist Dışişleri Bakanlığı kızdırdı. Uluslararası Af Örgütü bir raporda Amerika'nın Gazze şeridinde Filistin halkını öldürmesine karıştığını doğruladı. Amerikalı yetkililer Pentagon'un Biden'a Husilere saldırı seçenekleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını ve bunu tavsiye etmediğini belirtiyor. İran Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yargı Erke Başkanı, Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri İslam İnkılabı rehberinin Aksa Tufanı operasyonunun önemine ilişkin beyanatına dikkat çekti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.